Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz yaklaşan kurban ile ilgili. Selamünaleyküm diyor dinleyicimiz. Arkadaşlarla para topladık, yurt dışına bir kurban göndereceğiz. Fakat bu kurbanın bir sahibi yok. Birinci sorum, böyle bir kurban olur mu? İkincisi de, başkasının vacip kurbanına ortak olduğumuz için diğer kişilerin kurbanına zarar verir mi?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kurban önemli bir ibadetimiz. Bu ibadeti de şartlarına uygun olarak yerine getirmek durumundayız. Öncelikle kurban ibadetinde kurbanın bir sahibinin olması gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Allah bizleri Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e tabi olmakla yükümlü tutmuş. Onun sünnetini uygulama durumundayız. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in sünnetinde de, yani uygulamasında da kurban kesmek var. Dolayısıyla Hanefi mezhebi bu kurban kesmeyi vacip bir ibadet olarak anlıyor ve bizler de buna göre imkanı olanlar kurban kesmekle mükellef olduğumuzu biliyor ve kurban kesiyoruz. Bu hitap, yani kurban kesiniz emri, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bizden bu talebi, kurban kesme imkanı bulan kimselerin, özellikle de kurbanla ilgili şu detayı vermek lazım. Biliyorsunuz, bu tür mali ibadetler, yani zenginlik gerektiren ibadetler, bir nisap dediğimiz belirli oranda bir birikime, mali varlığa sahip olan kişilere yönelik olan ibadetlerdir. Herkese Cenab-ı Allah malı vermemiştir. Kimine farklı rızıklar, farklı nimetler lütfetmiştir. Kimine mal mülk vermiştir. Binaenaleyh kurban gibi mali ibadetlerde belli bir miktar zenginliğin bulunması gerekiyor. Ancak kurbandaki zenginlikle zekattaki zenginlik arasında bir benzerlik olmasına rağmen çok temel noktada birbirinden farklılaştığını görüyoruz. O da nedir? Zekattaki zenginlik, yani servet, sahip olduğumuz mal artıcı nitelikte bir mal olmalı. Ya ticaret malı olup ticarette değer kazanan, efendim kar getiren, böylelikle artan mahiyette bir mal olur. Yahut da bizatihi malın kendisi artma kabiliyetine sahip olan altın ve gümüş gibi yatırım aracı olur. Binaenaleyh bu tür yatırım aracı olan metallerle ticarette kullanılan mallar veya hayvansal ve bitkisel zenginlikler, madenler vesaireler belli bir nisaba ulaştığında kişi zekat ile mükellef olur. Fakat kurbanla mükellef olacak kişilerin bu nisap miktarına sahip olmaları bizatihi yeterli olarak görülmüş. Bu sahip oldukları mal varlığının artıcı olması veya efendim bir takım şartları taşıyor olması, üzerinden bir senenin geçmiş olması gibi bir takım ilave şartlar kurbanda aranmıyor. Binaenaleyh bir kimse iki dairesi var, birinde oturuyor, biri fazla ise o ikinci daireden dolayı zekat mükellefi olur. Efendim 50 tane 60 tane ayakkabısı var, 2-3 tanesini kullanıyor, diğerlerini kullanmıyorsa. Efendim 3-4 tane arabası var, birini kullanıyor, diğerlerini kullanmıyorsa. 20-30 tane elbisesi var, 3-4 tanesini kullanıyor, diğerlerini kullanmıyorsa Basri Hocam, bu kullanmadığı eşyalar münasebetiyle zengin sayılır. Binaenaleyh bu eşyaların artma özelliği, ticaret malı olma özelliği aranmaz. Bu yönüyle zekat mükellefi olanlara göre kurban mükellefi olanlar daha fazladır. Bu noktayı göz ardı etmemek lazım. Hatta evlerimizde bir sürü kullanmadığımız eşyaların vesairenin filan olduğunu da düşünecek olursak, bu eşyalar nisap miktarı dediğimiz belli bir zenginlik limitine ulaşıyorsa, ki muhtemelen ulaşıyordur, bununla kurban mükellefi olur bir insan. Dolayısıyla önce kendisinin mükellef olup olmadığını, kurban kesmekle yükümlü olup olmadığını bilmesi gerekiyor kişinin. Eğer kendisi kurban kesmekle yükümlüyse, öncelikle kendisinin kurban kesmesi gerekir. Ama kendisi kurban kesmekle yükümlü değil, fakat bu ibadetin de kenarından, kıyısından, ucundan sevabına sahip olmak istiyorsa, o zaman 5-6 arkadaş bir kişinin adına bir kurban hissesine girerler. Söz gelimi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adına, namına, Allah rızası için kurban keseceğiz derler. Veya işte bir dedenin, bir ninenin torunları, paramızı biriktirelim de rahmetli dedemiz için, nenemiz için, efendim annemiz için, babamız için bir kurban hissesine girelim derler. Böylelikle adı sanı belli olur. Adı sanı belli olmadan bir kurban ibadeti tahakkuk etmiş olmaz. Biz tabii kurban ifadesini Allah için sünnette uygun olan bir maksada yönelik kesilen bütün kurbanlarda kullanıyoruz. Bunun kurban bayramı münasebetiyle kesilenine uduhiye diyoruz Arapçada. Ama Cenab-ı Allah bir ikramda bulunmuş. O ikrama Cenab-ı Allah'a bir teşekkür olsun diye şükür kurbanı kesebilir bir kimse. Evlat vermiş, onun için akika kurbanı kesebilir. Cenab-ı Allah evlilik yapmasını rızık olarak vermiş. Gelen misafirlere yedirmek üzere velime kurbanı keser. Hasılı kelam, bütün bunlar işte adak kurbanı, yine mesela bir kurban diye nitelendirdiğimiz bir ünvan ile, başlık ile kesilen kurbandır. Dolayısıyla böyle sünnette karşılığı olan akikadır, efendim şükürdür, adaktır türünden kurbanlar, vacip olan kurbanla bir hisseye girilebilir. Ama öyle değil de mesela zaman zaman görüyoruz, bir kardeşimiz diyor ki ben zekatımdan kurban alınsın ve kurban olarak kesilsin istiyorum diyor. Şimdi zekat bir ibadet, kurban da farklı bir ibadet. İkisi de mali ibadet. Zekat ise bu, kurban nerede? Kurban ise zekat nerede? Dolayısıyla bir ibadetle iki ibadeti birden gerçekleştirdiğimiz yerler olsa da burası öyle bir şey değil. Binaenaleyh zekat parasıyla kurban kesilmez. Zekat parasıyla bir hayvan kesilip eti Müslümanlara dağıtılabilir, tasadduk edilebilir. Ama bu az önce sözünü ettiğimiz efendim adak kurbanı, vacip olan kurban, şükür olan kurban, efendim nafile olan kurban olmaz. Çünkü hem kurban olsun hem zekattan olsun böyle bir durum söz konusu olmaz. Bunların ikisi de mali ibadetlerdir. Birine yapılan ödeme diğerini ödemeden düşürmez. Bundan dolayı hem zekatımı vereyim hem kurbanımın yerine geçsin, böyle bir düşünce olmaz. Eğer bir kimse zekattan kurban kestiriyorsa, bu oradaki Müslümanlar et yesinler. Efendim kurban mevsiminde kurban alınırken bu hayvanlar ucuza alınıyor. Dolayısıyla benim de oradaki Müslümanlara bu kurban bayramı günlerinde bir et hediyem olsun diye düşünebilir. Bu tür kurbanların hisseli kurbanlara girmeden müstakil olarak kesilmeleri doğrudur. Öbür türlü kitaplarımızda sözü edilen, yani 7 kişiden biri et için kurbana girerse diğerlerinin kurbanı da zedelenir. Bu adam et için girmiyor, zekatını veriyor ama nihayetinde zekatını verdiği için bir kurban niyeti söz konusu değil. Eti fakir fukaraya dağıtılsın diye bu kurbanı veriyordur. Bunların ayrı olarak kesilmeleri gerekir. Burada kardeşlerimiz de eğer 3-5 kişi bir araya gelmiş bir kurban kesmek istiyorlarsa bunun adını, kimin adına kesildiğini tayin etmeleri gerekir. İster bu şükür kurbanı olsun, ister adak kurbanı olsun. İşte mesela 3-5 kişi bir araya geldik, benim bir adak kurbanım var, param yok. Arkadaşlar dediler ki biz kendi aramızda para toplayalım. Senin o adak kurbanını biz sana yardım etmiş olalım da kes dediler. Olur mu? Olur. Yani ne olmuş olur burada? Para o kişi adına bağışlanmış, hediye edilmiş ve daha sonra da o kişi adına alınan hayvan Allah için kurban edilmiş olur. Bundan dolayı eğer şöyle bir niyeti varsa bu kardeşlerimizin, işte biz buradan oraya bir kurban gönderecek olsak, yani oradaki Müslümanlar et yesinler diye oraya bir hizmetimiz dokunacak olsun diye düşünsek normal zamanlarda bunu yapamayız. Ama kurbanda herkes et yiyecek, bu kardeşlerimiz de et yesinler. Biz 5-10 kişi bir araya gelelim, bir hisse eğer orada et dağıtılsın diye düşünürlerse o zaman bunu vacip olan hisseli kurbanlardan ayırt ederek kestirmeliler. Şöyle söylemeliler, bu parayla bir koyun alınsın ve Allah rızası için kesilip oradaki fakir fukaraya dağıtılsın demeliler. Aksi halde diğerlerinin kurbanları da bu anlamda zedelenmiş olur. Bundan dolayı özellikle de bu toplu kesim organizasyonu yapan derneklerin, vakıfların bu hususlara dikkat etmesi lazım. Aman efendim hayvan kesimi değil mi, ne olursa olsun biz listeye koyalım, yedişer yedişer keselim diye bir düşünce doğru bir düşünce olmaz.
Değerli hocam, birinci şıkta hani demiştiniz et yesinler, fakir fukara et yesin niyetiyle kesilen hayvanlarda o durumda kurbanlık şartları da aranması gerekir mi? Mesela 2 yaşı doldurmak gibi veyahut da 1 yaşı doldurmak
Hayır.
gibi.
Hayır, yani kesimi helal olan bütün hayvanlar kesilip fakir fukaraya eti dağıtılabilir. Kurban olduğunda ister şükür kurbanı olsun, ister adak kurbanı olsun, ister nafile kurbanı olsun, ister vacip kurbanı olsun. Kurban olduğunda kurban şartlarının yerine gelmesi lazım gelir. Ama yok, bu münasebetle herkes et yerken garip kuraba da et yesin diye et dağıtmak üzere kesilen hayvanlarda bir şart söz konusu değil. Artık orada maslahata uygun olan bir hayvan kesilir ve fakir fukaraya dağıtılır.
Evet, Allah razı olsun. Değerli hocam, şimdi başka bir sorumuz şöyle, dinleyicimiz şöyle bize yazıyor. İş yerimizde yaptığımız satışlarda kredi kartına taksitli satışlar yapıyoruz. Bu satışlarının taksit tutarları taksit sayısına bölünüp gününde hesabımıza geçiyor. Bazen bankalar bilgimiz olmadan hesabımıza geçecek tutardan kesinti yapıp taksitleri bekletmeden hesabımıza aktarıyor. Bu durumda yaptıkları kesintiden dolayı biz faiz kullanmış mı oluyoruz diyor. Sonra devam ediyor. Örneğin çek ödemesi var. Bankadaki para eksik kaldı. Bunu tamamlamak için zaruret durumundan kaynaklı taksitli hesaba geçecek kredi kartının kesintilerini isteyerek bu parayı kullansak faiz mi almış oluruz diye soruyor değerli dinleyicimiz.
Şimdi bu tür ekonomik işlemlerde konvansiyonel bankalarla olan, yani normal faizli bankalarla olan bütün işlemlerde sıkıntı olduğunu bilmek gerekiyor. Dolayısıyla bir Müslüman mümkün mertebe buralarda parasını tutmaz ve buraların vermiş olduğu bu tür enstrümanları, karttır vesairedir, bunlara bulaşmaz, bunlarla ilgilenmez. Ama kazara böyle bir işlemin içerisinde olmuşsa, bazen işte memleketin bazı bölgelerinde bulunduğunuz yerde faiz hassasiyeti olan kuruluşların olmadığını görebiliyorsunuz. Yani faizsiz finans bankalarının olmaması yüzünden bazen böyle durumlarla karşı karşıya kalabiliyor kardeşlerimiz. Bu gibi durumlarda da mayınlı bir arazide yürüdüklerinin farkında olmaları gerekiyor. Dolayısıyla faizli olan her türlü işten iştigal etmeden kendi başlarının çaresine bakmalılar. Özellikle de ticaret yapan kardeşlerimiz basiretli bir tüccar gibi hareket etmeliler. Basiret nedir? Borcun geleceği belli. Yani vadesi belli. 3 gün sonra, 4 gün sonra efendim onu vaktiyle tedarik edip bir kenarda tutması gerekir bir kimsenin. Ama siz tedbirlerinizi aldınız, tedarik ettiniz, kenara düştünüz. Kenara koydunuz paranızı da Allah muhafaza etsin bir yangın oldu, bir sel oldu, bir afet oldu. Efendim sizin paranız kayboldu, gitti ve ödeme günü geldiğinde ödeme imkanınız yok. O zaman burada geçerli olan durum denize düşen yılana sarılır türünden bir meseledir. Daha asgarisiyle kendimizi kurtarma yoluna bakmamız gerekir. Söz gelimi efendim %50 faiz vermekle %3-5 vermek arasında tercih yapılacağında daha az olanını Müslüman tercih eder. Ama böyle bir durum yokken efendim nasıl olsa başım sıkıştığında işte vadedeki birikmiş olanı çözdürürüm, oradan kullanırım türünden bir işleme kapı aralayacak şekilde bir davranışta bulunmak doğru olmaz. Aynı şekilde bankanın sizden habersiz olarak yaptığına da bir telefon kadar yakınsınız. Dersiniz ki kardeşim böyle bir şey yapma, ben sana böyle bir emirde talimatta bulunmadım. Banka da sizden talimat almadan, emir almadan böyle bir şeyi yapmaz. Yaparsa sizin menfaatinize olduğunu düşünerek yapıyordur veya sizin bunu uygun göreceğinizi düşünerek yapıyordur ve sizin bir faiz hassasiyetinizin olmadığını hesaba katarak bunu yapıyordur. Dolayısıyla bu tür işlemlere, bu tür şüpheli muamelelere de bir Müslümanın rıza göstermemesi lazım gelir. Ama unutmamak gelir ki, lazım gelir ki bataklığın içerisinde temiz su saklamak olmaz. Dolayısıyla Müslüman bataklıktan kendisini olabildiğince kurtarmaya çalışmalıdır. Herkes kendi durumunu kendi takdir edebilir. Dolayısıyla nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye gerçekten dertlenen bir Müslümana Cenab-ı Allah çıkış yolları gösterir.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şöyle bir soru var. Eniştem bir gün Elemtere suresiyle dalga geçerek bir cümle kurdu. Ben istemeyerek güldüm. Bunun yanında çarpılırsın böyle deme dedim diyor dinleyicimiz ve kendi durumunu merak ediyor. Yani böyle benim gülmem bana bir imanıma zarar verir mi diye soruyor.
Tabii Elemtere suresi Kur'an-ı Kerim'de bir sure, Kur'an-ı Kerim'in bir parçası, bir suresi. Kur'an-ı Kerim'in alay konusu yapılması, Kur'an-ı Kerim'den bir surenin hatta bir kelimenin, bir harfin alay konusu yapılması kişiyi dinden imandan çıkartır. Allah muhafaza etsin. Fakat bunun arkasında kişinin Allah'a inanmıyor olması, Allah'ın göndermiş olduğu Kur'an'ı kabul etmiyor olması lazım gelir. Piyasada efendim bir takım dinsiz, imansız, cahillerin ağzına doladığı bir takım tekerlemeleri farkında olmadan şuursuzca bir Müslüman söyleyecek olsa tabii büyük bir günah işlemiş olur. Ama bunun muhtevasına inanmadığı için sorulduğunda ya sen Kur'an'dan bir sureyle alay mı geçiyorsun, dalga mı geçiyorsun diye tepki verildiğinde haşa olur mu öyle bir şey? Ben fark etmemişim, tövbe ederim, estağfurullah diyecek olursa bu kimsenin yaptığı günah olarak kalır ama imanını zedelemez. Burada bu kardeşimiz de verdiği tepki, anlık bir tepki, mahiyetini düşünmeden, işin nereye varacağını takdir etmeden bir tepki ise bu tepkiyle de dinden, imandan çıkmış olmaz ama istiğfar etmesi lazım gelir. Çünkü Allah'ın ayetleriyle dalga geçilen bir yerde Müslümanın yapması gereken orada engelleyici bir tepkide bulunmasıdır. Engelleyici olamadığı yerde, böyle Allah'ın lanetini indiği bir yerde ben durmam diyerek orayı terk etmesidir. Gerçi bu kardeşimiz tepkisini göstermiş, çarpılırsın demiş. Hakikaten dünyada belki çarpıldığını hissedemez insan ama ahirette o çarpılmayı çok net olarak görür. Mamafi dünyada da çarpılır. Binaenaleyh burada kardeşimiz bir anlık bir gafletinin mağduru olmuş sayılacağından bir problem olmaz ama istiğfar edip yaptığımız bütün günahlara tövbe etmemiz lazım gelir.
Değerli hocam, Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, dinleyicimiz "Hocam selamun aleyküm" dedikten sonra "Benim YouTube hesabım var. Dini içerikler paylaşıyorum. Kanalın para kazanması açılmış. Uzun videoların para kazanmasını etkileştirmedim. Fakat kısa videoların para kazanmasını etkinleştirmiştim. Reklam atamalarında ne tür reklamlar gösterilsin ya da gösterilmesin seçeneği kısa videolarda mevcut değil. YouTube'un bir politikası var. Sizler de hakimsinizdir." Tabii biz hakim değiliz bu mevzulara. Yani genel olarak biliyoruz. "Ne tür reklamlar çıktığını ben bilmiyorum. Uzun videolarda etkinleştirmediğim için seçenek sunmamışlar. Şu ana kadar 290 lira para birikmiş. Miktarı önemli değil. Haramın azı da haram, çoğu da haram. Ben bunun hükmünü soracaktım. Bu parayı almak doğru mudur? Uzun videoların reklamları açılmalı mı yoksa kapalı mı kalsın? YouTube'a video yüklemekteki birinci amacım para kazanmak değildi. Böyle bir durum içerisindeyim. Nasıl bir yolda ilerlemeliyim?" diye soruyor.
Şimdi tabii bu sorunun birçok yönü var. Öncelikli olarak şunu bilmemiz gerekiyor ki, eğer bir yerden bir gelir elde edilmişse bu haram olur, helal olur. Eğer gelirin elde edildiği müessese tasvip etmediğimiz, yanlışları olan, haramla iştikal eden veya şüpheli şeylerle meşgul olan bir müessese ise bu parayı orada bırakmak çok daha vahim bir sonuç doğurur. Söz gelimi siz istemediğiniz halde bankada sizin yatırmış olduğunuz paraya bir faiz tahakkuk etmiş. "Ben bu faizi almıyorum, bankada kalsın" demek. O faizin o bankada, bankanın istikametinde kullanılmasına yardımcı olmak anlamına geliyor. Yine aynı şekilde bir takım sosyal mecralardan elde edilen paralar, eğer buradaki bu hizmetleri yürüten kimseler haram helal hassasiyeti olmadan bunları yapıyorlarsa, onların bu faaliyetlerine dolaylı da olsa veya doğrudan bir destek anlamına geleceği için biz burada vebalden kurtulmuş olmayız. Öncelikle bu tür veballi işlere bulaşmamanın dikkatli bir şekilde gayreti içerisinde olmalıyız. Yani bir Müslüman eğer içerik üretmişse bunu reklamsız olarak bir takım internet ortamlarında paylaşabilir. Bunu reklama açması bir gelir sağlama amacına yönelik bir eylem ise eğer, buradan gelecek olan gelir, burada gösterilen reklamların helalliğiyle alakalı olacak demektir. Eğer siz reklam butonunu açık bıraktığınızda buradan meşru olmayan haram içerikli reklamlar yayına giriyorsa, siz de bunun bir şekilde dolaylı da olsa, doğrudan da olsa yardım ve yataklığını yapmış bulunuyorsunuz. Dolayısıyla bu tür şeylerden uzak durmak lazım gelir. Kaldı ki dini bir mesele anlatılırken, kardeşimiz "ben bunu" diyor "tebliğ maksadıyla kullanıyorum" diyor. Dini bir mesele anlatılırken, dinden, imandan, Kur'an'dan, sünnetten bahsedilirken birden araya böyle lüzumsuz, alakasız bir şeyin girmesi veya faizin haram olduğundan bahsedilirken faizli bir bankanın reklamının girmesi veya kadının vücudunun bir ticari meta olarak teşhirinin caiz olmadığı gibi konular işlenirken oraya bir çorap reklamının girmesi vesaire türünden şeyler hem sunmak istediğimiz muhtevayla, içerikle çelişecektir hem de bizi bir günahın sınırına koymuş olacaktır. Dolayısıyla öncelikle bu tür yerlerde reklam butonunu aktif etmemek lazım gelir. Bir insan rızkını helal olan şeylerden temin etmeye gayret etmeli. Eğer reklam butonunu aktif etmenin farklı bir gayesi varsa, söz gelimi reklamsız olanlar daha dar bir çerçeveye hitap ediyor ama reklam açık olduğunda daha fazla kişi tarafından takip edilebiliyor, izlenebiliyor. Bundan dolayı çok farklı kesimlere ulaşması söz konusu olabiliyor diye bir düşünce varsa veya böyle bir nedenden dolayı bunu yapıyorsa o zaman da buradan gelen geliri fakir fukaraya, zaruretle, açlıkla mücadele edilen yerlere aktarması doğru olandır. Yerinde olan bir tasarruftur. Bir Müslüman yazmış olduğu kitaptan veya yaptığı programdan telif alamaz mı? Alabilir. Ama telif almanın yolu bir haramın reklamından geçiyorsa burada imani bir problem var demektir. Çünkü Müslümanın temel vazifesi İlahi Kelimetullah'tır. Yani Allah'ın sözünü yüceltmektir. Allah'ın dinini yükseltmeye gayret etmektir. Allah'ın sözünü, dinini yükseltme gayreti içerisinde olurken haram olan bir şeylerin reklamını yapmak, küfrün göz önüne çıkmasına sebebiyet vermek veya isyanın, haramın ortaya çıkmasına sebep olmak bir Müslüman açısından ciddi bir risk oluşturacaktır. Dolayısıyla bu tür şeylerden Müslümanın uzak durması lazım gelir.
Evet, Allah razı olsun hocam. Efendim şöyle bir soru bize ulaşmış. Evlendikten sonra baba İslami hususlara uymayan kızına karışabilir mi?
Şimdi tabii evlilikle beraber bir kadının sorumluluğu kocasına intikal ediyor. Çünkü Cenab-ı Allah ve'mur ehleke bis-salati vastabir aleyha diyor. Ailene namazı emret ve sen de buna sabret diyor. Bir başka ayeti kerimede de ku enfusekum ve ehlikum naran. Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz diyor. Binaenaleyh birinci derecede mes'ul evin halk hane halkının fertlerine karşı evin babasıdır. Dolayısıyla evlenmiş olan bir kadının kocasıdır. Ama babanın ölünceye kadar evlatları üzerinde dini hakları devam etmektedir. Şimdi dini haklarla dünyevi olan, hukuki olan haklar birbirinden ayırt edilmesi gereken haklardır. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben diyor kiminle vakit geçireyim sahabe efendimiz, kime daha fazla sohbetimde vakit ayırayım diyor. Efendimiz annen diyor. Sonra yine annen, yine annen diye üç defa tekrar ediyor. Sonra da babandır diyor. Şimdi o hadisten hareketle anne hakkı uhrevi açıdan baba hakkından önde gelmektedir. Ama kimin sözünü dinleyeyim meselesi söz konusu olduğunda, yani annen gel diyor, baban gitme diyor mesela. Böyle bir ikilemde kalırsa bir insan ne yapması lazım? Hukuken babasının sözünü dinleme mecburiyeti var. Çünkü hukuken sözü dinlenecek olan babadır. Bu ahirete yönelik olarak da hukuken hesabını vereceğimiz bir meseledir. Ama İmam Malik Hazretlerine soruyorlar. Herhalde anne baba ayrılmış. Biri işte Sudan'da, biri Medine'de. Babam diyor beni Sudan'a çağırıyor. Annem ise Medine'den ayrılmamı istemiyor diyor. Ben ne yapacağım diyor. İmam Malik Hazretleri ata ebake ve la ta'si ümmek diyor. Babana itaat et, annene isyan etme diyor. Yani babanın sözünü dinle, annenin hatırını yap, gönlünü tut demek istiyor. Bu gibi meselelerde önce bu ayrımı bilmemiz gerekiyor. hukuken bir kadının sözünü dinleyeceği otorite kocasıdır. Artık evlenmekle beraber babasının kızı üzerinde hukuki bir otoritesi kalmamıştır. Şuraya gel, şuraya git, şunu yap, bunu yap türünden bir şeyi kalmamıştır. Ama annelik ve babalık hakkı ölünceye kadar devam edecektir. Dolayısıyla annesi olarak, babası olarak anneler, babalar çocuklarının dini hayatlarını son demlerine kadar takip etmeye devam ederler. Bir baba da artık kızına fiilen efendim karışamaz ama nasihat eder. Yavrum şöyle yapma, bunu yap, şunu yap diye efendim onunla olan hukukunu devam ettirir. Ama ne yapacağına, ne edeceğine müdahale etmek babanın artık yetki alanının dışına çıkmış demektir. Bu yönüyle de annelerin, babaların çocuklarını evlendirirken kiminle evlendirdiklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii Allah muhafaza eylesin, evlenirken iyi olup da sonradan bozulması mümkün olabiliyor. Bu gibi durumlarda da anne babanın uhrevi olan haklarını kullanmaları söz konusudur. Binaenaleyh burada anne baba evlatlarına ister kız olsun ister erkek olsun güzel nasihatlerle, güzel bir üslub ile ikaz etmeleri, onları dini hayatlarını doğru yaşamaları noktasında eğitime devam etmeleri gerekiyor. Ama fiilen kız çocuğu evlendikten sonra artık onun sorumluluğu kocaya intikal etmiş demektir.
Değerli hocam, başka bir dinleyicimiz şöyle bir soru göndermiş. Belli bir süre için biriyle evlenebilir miyim?
Şimdi tabii bütün evlilikler belli bir süre içindir ama bunu biz bilmiyoruz. Eğer bunu bilerek yaparsak o zaman bu süreli evliliğe girer ki böyle bir evlilik dinen meşru bir evlilik değildir. Çünkü evlilik nikah akdi kıyılırken ebediyet kaydıyla yapılır. Yani ben evleneyim 3 ay sonra boşanırım diye bir evlilik yapılmaz. Bunun eğer sözlü olarak veya yazılı olarak ifade edilmesi söz konusu ise bu evlilik zaten geçersizdir. Yani bak ben seninle 6 aylığına evleniyorum, 2025 yılını seninle evli olarak geçiririm, 2026'nın ocağının 18'inde artık ayrılırız türünden bir tarihli, süreli bir evlilik baştan itibaren o bir evlilik değildir. Bu nikah dışı bir ilişki olur, zina olur, haram olur. Asla böyle bir evlilik dinen kabul edilebilecek olan bir evlilik değildir. Bir kimse bunu söylemeden, zihninde tutarak işte ben bununla evleneyim, 6 ay sonra boşanırım türünden bir şeye niyet ederek evlenirse bu niyeti de onu günahkar yapar. Ama biz insanları niyetleriyle yargılayamayacağımız için efendim bu nikah geçersizdir diyemeyiz, demeyiz. Ama şöyle bir şey var tabii, özellikle de gençlerimiz evlenmekten korkuyorlar. Yani evlenirsem, mutlu olamazsam, evliliği yürütemezsem ne olur? Ayrılırsın. Yani evlendikten sonra geçinememek yüzünden ayrılmak ayrı bir şey. Henüz ortada bir geçimsizlik vesaire filan yokken, evlenirken ayrılmayı planlamak ayrı bir şey. Bizim nikahlarımız, evliliklerimiz Katolik nikahı değil. Elbette evlenirken ebediyet kaydıyla evleniyoruz. Evlendin ama 3 gün sonra, 5 gün sonra baktın ki olmuyor. Bir doku uyuşmazlığı var. Birbirlerinden çok farklılar ve birbirlerine eziyet etmeye süreç gidecek, evrilecek. O zaman ayrılırsınız. Ama eften püften sebeplerden dolayı ayrılmak da asla uygun olan bir davranış olmaz. Ne zaman eşler birbirlerinden ayrılabilirler? Artık birbirlerine zarar verme noktasına gelmişlerse o zaman ayrılabilirler. Ayrılmaları helal olur. Zarar vermenin de tabii Basri Hocam, yani kirpileri misal olarak verirler. Kirpiler kışın soğuktan donmak üzereyken demişler ki ya diğer hayvanlar ne yapıyor? Gidelim bakalım. Gitmişler bakmışlar, koyunlar koyun koyuna efendim ısınmaya çalışıyorlar. İnekler yine aynı şekilde birbirlerine yapışarak ısınmaya çalışıyorlar. E demişler biz de öyle yapalım. Ama kirpilerin vücudunda biliyorsunuz böyle dikenli bir yüzey var derilerinde. Birbirlerine yaklaşınca bunlar batmaya başlamış. Demişler ki ya birbirimizin bu dikenlerine sabredeceğiz, tahammül edeceğiz ya da soğuktan donup helak olacağız demişler. Dolayısıyla bir arada olmanın, toplumsal bir ortamı paylaşmanın elbette bir takım sıkıntıları olacak ama bunlar üstesinden gelinemeyecek dereceye ulaşmadıkça ayrılığı eşler düşünmemeliler. Maalesef Kur'an-ı Kerim bize birbirleriyle geçinemeyen eşlerin arasını bulmak için ailelerin hakem olmasını isterken bugün bakıyoruz birçok boşanmanın arkasında ailelerin evlatlarını yanlış yönlendirmeleri çıkıyor. Şimdi bakıyorsunuz kız tarafı diyor ki evladım boşan sana koca mı yok diyor. Erkek tarafı diyor ki oğlum boşan sana kız mı yok diyor. Böylelikle eften püften meseleleri büyüterek gençlerin evli olan çiftlerin yuvalarını kurtarmak yerine aksine bozucu bir hareketin içerisinde oluyorlar. Oysa Cenab-ı Allah kız tarafından da erkek tarafından da hakemlerin yuvayı kurtarmak için çalışmalarını emrediyor. Binaenaleyh burada evliliğin mahiyetini kavramak lazım, bilmek lazım ve unutmamak lazım ki karşımızdaki de bizim gibi bir insan, Allah'ın kulu. Dolayısıyla belli bir müddet için evli kalıp adeta onu kullanıp bırakmak ne dine ne ahlaka sığar bir davranış değildir. Onun yerine bir Müslüman ebedi olarak hatta cennette de eşi olacak şekilde evliliği planlamalı ve bu samimi niyetle, duygularla başladığında da Cenab-ı Allah'ın onu muvaffak edeceğini bilmelidir.
Değerli hocam, bugünlük son sorumuz şöyle olsun. Dinleyicimiz diyor ki, muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de Evliyaullah kavramı geçiyor. Peki bunun fıkhen şartları nelerdir?
Tabi Kur'an-ı Kerim evliyanın kim olduğunu da söylüyor. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve lahum yahzanun. Agah olun, kulak kesilin, dikkat edin, bakın. Allah'ın veli kulları, onlar için korku yoktur, onlar hüzünlenmezler de diyor. Kimdir bunlar? Fıkhı, hadisi, tefsiri bir kenara koyun. Kur'an-ı Kerim kendi kendini tefsir ediyor. Ellezine amenu ve kanu yettekun, iman edenler ve takvalı bir hayat sürenlerdir diyor. Binaenaleyh her mümin, Allah'a iman etmiş olan, dini mübini İslam'a bağlı olan her mümin, takvalı bir hayat yaşadığı sürece Allah'ın velisidir, Allah dostudur. Takvasına göre bu mertebe değişir. Binaenaleyh kişi Cenab-ı Allah'a kulluğu nispetinde, ona karşı saygısı nispetinde Allah nezdinde muteberdir. Nitekim Cenab-ı Allah inne ekremekum indallahi etkakum, Allah katında en değerliniz, en makbulünüz, en takvalınızdır buyuruyor. Bundan dolayı bir Müslümanın takva hayatını benimsemesi gerekiyor. Nedir takva? Sahabe-i kiram efendilerimiz bunu soruyorlar birbirlerine. Diyor ki yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Ömer Efendimiz olacak. Sen diyor hiç diyor dikenli bir yolda yürüdün mü diyor. Evet diyor sahabe efendimiz, ne yaptın diyor. Paçalarımı yukarı kaldırdım diyor dikenler batmasın diye. İşte takva budur diyor. Yani günahlara bulaşmamak için, haramlara düşmemek için bir Müslümanın dikkat etmesi takva meselesidir. Öyle ki Müslüman sadece takvalı bir hayat sürdüğünde haramlardan el etek çekmez. Şüpheli olanlardan da uzak kalır. Böylelikle dinini, namusunu, diyanetini korumaya gayret eder. Binaenaleyh böyle davranan bir kimse Allah katında makbul bir insan olmuş olur. Bunun tabii ki şartları dini mübini İslam'ı yaşamaktır. Yani namazı olmayan bir kimsenin ben çok takvalıyım demesinin bir anlamı yok. Efendim oruç tutmayan bir kimsenin, zengin olduğu halde zekatını vermeyen, imkanı olduğu halde hacca gitmeyen bir kimsenin ben çok takvalıyım demesinin bir tutar tarafı yok. bu ibadetleri yaptığı halde harama helale dikkat etmeyen, efendim kul hakkına dikkat etmeyen kimseler de kendilerini Allah'ın dostu olarak gösteremezler. Binaenaleyh bir yandan Allah'la olan ilişkimiz, ibadetimiz öne çıkıyor. Diğer taraftan da kullarıyla olan ilişkilerimizde adalete, kul hakkına riayet etme ilkeleri öne çıkıyor. Böylelikle din-i mübin-i İslam'ı yaşama gayretinde olan bir kimse Allah'ın veli kuludur. Allah'ın veli kullarına da ne dünyada ne de ahirette korku ve üzüntü yoktur. Cenab-ı Allah'a dua ve niyaz ederiz ki bizleri de bu veli kulları arasına dahil eylesin.
Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programımızın sonuna erdik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.